أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. İbn-i Mace bize Ebu Derda'dan bir hadis rivayet ediyor. Ebu Derda aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. Demiş ki, paramparça edilsen ve ateşte yakılsan bile Allah'a hiçbir şeyi ortak etme. Yani can tehlikesini atlatmak için bile küfür belirtisini şeklen de olsa gösterme. Ve hiçbir farz namazı bile bırakma. Çünkü kim bir farz namazı kasıtlı olarak, yani unutmak gibi şer'i bir mazeret olmaksızın bırakırsa, zimmet, yani ilahi teminat kendisinden uzaklaşmış olur. İçki de içme, çünkü içki her şer'in anahtarıdır. Şirk, namazın terki ve de içki içmek konularını Müslümanlardan uzaklaştırmayı amaçladığını kabul ettiğimiz, zannettiğimiz bir hadisle baş başayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her zaman olduğu gibi şirkten özel sakındırıyor. Her ne kadar gerçekten can tehlikesi varken وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْا۪يمَانِ diye beyan edilen ayette söylenen biçimde aslında kalben kesinlikle imanı dopdolu bir kalp olarak kalben aslında inandığını beyan ettiği halde kendisine çaresiz kalmış, annesi ölmüş gözünün önünde, babası can vermiş gözünün önünde bir ortamda onların dediğini, o zorlayanların, o öldürecek olanların dediğini insan olması haysiyetiyle, İnsan olmasından kaynaklanan bir acziyetle, bir zaafla onların dediğini kabul edivermişse, bu elbette Allah'ın affına mazhar olsun diye dua ediyoruz. Konu o değil. Yemektesiniz, elbisenizi giyiyor ya da yatmaya hazırlanıyorsunuz. Allah'ın size helal rızık temini adına açtığı önünüzdeki ticaretinizi icra ediyorsunuz. Bir dostunuzu ziyarette bir hastayla baş başasınız. Yani can tehlikesi filan yok bir dönemdesiniz. Ölümle baş başa karşı karşıya değilsiniz. Her şeye rağmen paramparça edilmek ve ateşte yakılmak gibi bir tehlikenin eşiğinde değilsiniz. Hiç olmazsa böyle bir dönemde kişi kendi imanıyla baş başa olacağı bir zamanda ben ateşte yakılsam bile, paramparça edilsen bile Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamalı, Allah'ı kesinlikle ortaklı düşünmemeliyim demek zorundadır Müslüman. İç dünyasında bunu diline almasın. Yani bu tür imtihanlara tabi tutulmayı istemesin Müslüman. Kemiklerim ezilse de, etlerim lime lime doğransa, paramparça edilsem de, vücut organlarım bir bir koparılsa, darmadağın edilsem de, can boğaza gelmemişse, aklım başımdaysa, konuşabiliyorsam ben yine Allah'ın bir olduğunu, hayatıma sadece onun karışacağını haykıracağım diye bunu imtihan sorusu olarak istemesin. Kaybetme tehlikesi olan durumlarda olmayı kimse istemesin elbette. Belki وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ayeti bizi buna götürür. Yani çevremde binlerce fuhuş imkanı, zina ortamı olsa da ben yine her şeye rağmen zina etmeyeceğim. Hadi deneyin, götürün beni, istediğiniz gibi kadının erkeğin bulunduğu bir yerde olmak demeyecektir Müslüman. Çünkü o ortamda bulunmama onun görevidir aslında. Ya Rabbi beni dayanamayacağım şeyle imtihan etme deme görevidir Müslümanın. Bu ilk kural olarak karşımızda. Ama inancımızı belirtmek için, yani bir insan, ben olmayayım, Hiçbir Müslüman olmasın. Olmasın ama hayat bu. Herhangi bir Müslüman paramparça edilme tehlikesiyle baş başa, ateşte yakılma tehlikesiyle karşı karşıya bile olsa, Allah'ı ortaklı düşünmeyecek, Allah'a hiçbir şeyi ortak etmeyecektir. Ne hayata karışması yetkisini dağıtacak, parçalayacak, başkalarına da verecek, ne hayata hükmetme yetkisini ondan alacak, başkalarını ona ortak edecek, ne şifa verme yetkisini, ne her şeyi bilme özelliğini, ne her şeyi yaratma özelliğini, ne her şeye karışma özelliğini, kısaca Allah'ın Allah olmasından kaynaklanan, yani onun Allah olması sebebiyle kendisinin olan özellikleri başkasına vermeye yeltenmeyecek Müslüman. Hayatıma başkası karışmaz bilecek, hayatımın programını sadece Allah yapar, Rabbim O'dur diyecek, beni yaratan O'dur, bana şekil veren O'dur, beni terbiye eden O'dur, hayatımın programını belirleyen O'dur, nasıl yaşarsam razı olacağını, nasıl yaşarsam gazaba uğrayacağımı ben O'ndan öğrenir, O'nun dediği gibi yaparım diyen bir Müslüman, bu konuda hiç kimseye ortak etmeyecektir. Babam ya da anam, peki onları dinlemeyecek miyim? Karım ya da kocam, arkadaşım ya da eşim veya dostum, peki onları ben hiç dinlemeyecek miyim? Herhangi birisi bana bir teklifte bulunsa, geçkenlere sen benim Rabbim olamazsın, sen bana ilahlık yapamazsın mı diyecek bir Müslüman? Öyle değil. Allah'ın izin verdiği ölçüde insanlar birbiriyle beraberken, Allah'ın emrettiği biçimde birbirlerinden istekte bulunabilecekler ve birbirlerini memnun etmeye çalışacaklar. Ama Allah gibi değil, Allah makamında değil. Hatta bunu şöyle ifade edebilsek. Bir Müslüman kadın, kocasına elbette itaat etmek zorunda. Müslüman değilse zaten niye kocası? Bir çocuk, erkek ya da kız, anne ve de babasına ya da her ikisine itaat etmek zorunda. Ama itaat edilecek makamda olanlar bilsinler ki, itaat edecek olanlar, kendilerinin kafasına göre itaat etmeyecekler, Allah'ın ve Resulünün beyanına göre itaat edecekler. Yani kadının kocasına, çocuğun ana babasına itaat modelini Allah belirleyecek. Ana baba belirlemeyecek, koca belirlemeyecektir. Bir de hiçbir namazı, hiçbir farz namazı bile bile terk etme. Peki aslında namaz ama özellikle farz namaz bile bile terk edilmeyecek. Diğer namazlar terk edelim mi? İkindi namazlarının sünnetini, sünnet ya zaten, peygamber çoğunlukla terk etmiş. Biz 5 yıldır hiç kılmıyoruz. Peki ya yatsı namazının ilk sünneti? Onu zaten delilsiz bulmuşuz, hepten toplumsal hayatın dışına çıkarmışız. Öğlenin ilk sünnetine bir çare, akşamın son sünnetine bir çözüm bulmamız gerekiyor. Neredeyse bulduk bulacağız. Yani sabah 2, öğlen 4, ikindi yine 4 yatsıyla beraber akşamda 3 rekat namaz kıldık mı tamam. Gönlümüz olur, neşemiz yerinde, sohbetten imkan bulmuşsak ya da programlar el verdiği ölçüde bazen arada bir de işte vitir kılıversek hadi o da aliyül ala, nur üstüne nur. Peki ama yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi diye ona benzemek için, onunla öğrendiğimiz modelle Allah'ı razı etmek için kılacağımız bu namazların kimilerini baki kılmak, kimilerini hayattan çıkarmak konusunda kim nereden cesaret bulmuş? Mesela sevinince namaz kılacaktınız, hiç mi sevinciniz yok? Hep hayatınız kapkaranlık mı? Hep üzüntü peşinde üzüntü mü yaşıyorsunuz? O zaman sıkıntı duyduğunuz dönemlerde de namaz kılacaksınız. Hayatın problemlerine çare ararken çözüm bulmak için namaz kılacaksınız. Sünnette var bunlar. Ya da hastalığınıza deva ararken namaz kılmak zorundasınız. Namazla şifa arayın diyor Peygamberimiz. Bazen kuşluk vakti namaz kılacak, arada bir gece teheccüd adına gece namazı kılacaksınız. Hatta Kur'an okurken aklınıza gelecek, namaz emirleri sizi canlı tutacak, ayağa kalkacak, namaza duracaksınız. Veya Allah'la diyalog kurmak adına ona dua etmek, isteklerinizi beyan etmek manasına namaz kılacaksınız. İsterseniz abdest aldıktan sonra bile hadi iki rekat namaz kılıverin diyen ya da bunu uygulamalı olarak bize öğreten bir peygamberiniz var mı? Öyleyse onu taklit etseniz, ona benzemeye çalışsanız, gerçekten düşünün Allah aşkına. Tamam, kimileri peygamberin hayatında var ama kimileri olmasa da olur, bunu bildiniz, iyi ki öğrendiniz, ne kadar hoş. Elhamdülillah, yani rahmetlik babanıza bağlı olarak babam böyle yapardı diye namaz kılmaktan kurtuldunuz, Allah'ın Resulü böyle yapıyor diye namaz kılmaya başladınız. Söyleyin, yani cesaretim olursa iki değilse bir sorum olsun. Allah'ın Resulü'nün namazına benzeyen namazlarınız var mı? Mesela, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ayeti nedeniyle aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bu ayete göre namaz insanı fuhşiyat ve münkerattan nehyetmeliydi ya, diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kimin namazı kendisini fuhşiyat ve münkerattan nehyetmiyorsa, o namaz kılan için bir yüktür, hatta o namaz o kılanı Allah'tan uzaklaştırır. Ne dersiniz? Ya da Maun suresinde, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ diye okuyan siz değil misiniz? Namaz kılanlar cehennemin dibine anlamında sanki veyle gitsin onlar, yazıklar olsun onlara diyen bu ayete göre dini namazdan ibaret kabul edenler, sadece namaz kılınca iyi bir Müslüman olduğunu olacağını zannedenler, namaz kılıverince her şeyin biteceğine kendince hükmedenler, namazı üstelik hareketten ibaret zannedenler, iki yatıp bir kalktı mı tamam namaz kıldım zannedenler, öyle anlayanlar, söyleyin yazıklar olsun size mi yoksa, yani acaba sizin peygambere benzeme konusunda hayat programınızda sadece farz namazlar mı olacaktı? Mesela peygamber yeme içme konusunda hiçbir şey dememiş mi size? Dinin anlaşılması ve anlatılması konusunda peygamberin başka sünneti yok mu? Veya komşularınız cehenneme doğru yollanırken hatta oğlunuz, kızınız, karınız, kocanız, ana babanız Allah'ın diniyle irtibatsız yaşarken siz namaz kılıp cennete gideceğinizi zannediyorsunuz herhalde. Tekrar dönelim. Bugünkü üzerinde durduğumuz hadise Ebu Derda'dan naklediliyor. İkinci bölümünü okuyorum. Hiçbir namazı bile bile terk etme, bırakma. Çünkü kim bir farz namazı kasıtlı olarak, yani unutmak gibi şer'i bir mazeret olmaksızın ya da elinde olmaksızın uykuda geçmek gibi bir şekilde olursa ne âlâ değilse, eğer kasıtlı olarak namazı terk ederse, bile bile terk ederse Allah'ın zimmeti, ilahi teminat kendisinden kaldırılır, uzaklaşmış olur. Böylece insan Allah'ın garantisini kaybeder. Sonra içki de içme diyor Peygamberimiz. Çünkü içki her şerrin anahtarıdır. İçki, aklı gideren her şey. İçki, kafanın takıldığı her şey. İçki, insanı sarhoş eden her şey. Bu anlamda şarap mı ya da şarap dışındakiler mi? Ben tartışmanın anlamsızlığına inanıyorum. Hatta bir insan, o olmazsa olmaz diyor, evde kavga çıkarıyorsa. Su için sadece. Ben rengi, tadı, şekli, biçimi, kokusu, görüntüsü değiştirilmiş sonra yeniden şekillendirilmiş içeceklerden bahsetmiyorum şu anda. Yani bir adam su konusunda öyle titiz davransa ki benim günlük, saati belli, dakikası ayarlanmış, miktarı, getirilecek kap bile belirlenmiş, nerede bana ne şekilde sunulacağı ayarlanmış bir su içme kuralım, kanunum var. Bu yasaya kim uymazsa diye, hatta yapılmazsa namazı bile bırakırım, orucu bile terk ederim, ben bunu bırakamam diye insanlar hep öyle bir kural peşindelerse, kafayı ona takıyorlarsa ne dersiniz, çok mu helal diyeceksiniz o içme modeline? Ben özelleştirdim. Biraz da sivri bir örnek oldu biliyorsunuz. Yani siz anlayın, kendi kafaya taktığınız içecekler konusunda, yani o olmazsa istediğiniz gibi onu tadamazsanız, onu istediğiniz gibi içemezseniz, onunla istediğiniz gibi demlenemezseniz, onunla kafayı bulmadığınız anlamına eviniz, çoluk çocuğunuz, hısım akrabanız, çevreniz, etrafınızdakiler sizden hep bizar kalıyorlarsa, bunu Allah'ın helal kıldığı ananızın ak sütü gibi helal zannettiğiniz içecek mi diyeceksiniz? Demek ki şirk yasak, namazı terk etmek yasak, bir de içki yasak. Peki şirki anladık. Allah'ı ortaklı düşünmek yasak. Namazı bile bile terk etmek konusunda, yani ya adam henüz başlamamışsa, bu adam zaten namazı terk etti denmez değil mi bu adama? Ters mi söyledim? Mesela gece namazı için sorarlar. Oturuyoruz 10, 11, 12 derken 1-2 oluyor. Artık gece oldu zaten, seher vaktine yaklaştık. Bir de gece teheccüdünü kılıp yatsak olur mu diyorlar. Ben gece kalkıştan söz ediyorum. Sen gece yatmamaktan söz ediyorsun diyorum. Yani henüz yatmadın ki kalksan. Peki onun gibi, yani adam namaz kılacak da bırakmayacak. Peki ya hiç kılmıyorsa? Onlar konumuzun dışında, ben ne bileyim o nasıl olur. Yani bir adam hem Müslümanlığını iddia edecek hem de namaz kılmayarak Müslümanlığını sürdürdüğünü kendisi kabul edecek. Bu galiba kendisinin kabul etmediği ama bize tamam bunu konuşma ben zaten kabul ediyorum dediği bir mazeret olsa gerek. Bilmiyorum, kimsenin kalbini yarmaya imkanım yok ama o bir başka konu, ben onu bilmiyorum. Enes bin Malik'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Biz bunu İbn-i Mace'den öğrenebiliriz. Ya Resulallah diye peygamberimize soruluyor. İyi şeyleri emretmek, fena şeyleri men etmek görevini ne zaman bırakır insanlar? Ey Allah'ın elçisi, ey peygamberimiz, marufu emretmek, İslam'ın istediklerinin yaşanmasından yana olmak, yapılınca Allah'a kul köle olmamız gerçekleşecek işlerin peşi sıra gitmek, mukabili tam aksine fena şeyleri men etmek, yanlış olanları ortadan kaldırmak, şirkin, küfrün, isyanın, hatanın ürünü olan şeyleri yok etmeye çalışmak, yapılınca Allah'ın gazabı gerçekleştiren işlerin olmaması için sahi gayret sarf etmek konusunda biz bu görevi ne zaman bırakırız diye aleyhissalatü vesselama sorulur. O da der ki, sizden önceki ümmetlerde ortaya çıkan şey sizin içinizde de ortaya çıktığı zaman. Değişik bir cevap değil mi? Demek ki bizden önceki ümmetlerde bir şey ortaya çıkmış. O bizde de ortaya çıkarsa o zaman marufu emretme, münkerden nehyetme, iyi şeyleri emretme, fena şeyleri engelleme görevi bırakılırmış. Diyor ki Enes bin Malik, biz sorduk ya Resulallah, peki bizden önceki ümmetlerde ortaya çıkan şey nedir? Aleyhissalatü vesselam dedi ki, hükümranlık, hükümdarlık, etkinlik ve egemenlik hakkı yaşça küçük ve tecrübesiz olanlarınızda olur. Zina ve fuhuş yaygınlaşarak büyük yaşta olanlarınızda bile olur ve ilim, rüzaletiniz yani karaktersiz, aşağılık olanlarınızda olur buyurdu. Hatta hadisin İbn-i Mace'ye kadar rivayet silsilesinde yer alan Zeyd diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ilim rüzaletinizde yani karaktersiz ve aşağılık olanlarınızda olur buyruğunun anlamı, ilmin fasık olan kimselerde olduğu zaman şeklinde anlaşılması gerekir diye açıklamada bulunur. Ne dersiniz? Bu özellikleri tanıdınız mı? O zaman insanlar iyiliği emretmez, kötülükten nehyetmezlermiş. O zaman insanlar tevhidi, İslam'ı, imanı, ihsanı gündemde tutma çabasında olmazlar. Aman bana ne derlermiş sanki, ya da kötülükleri engellemek için bir meyilleri olmazmış. Böyle bir görevi terk edermiş insanlar. Soruyorlar peygamberimize, ya Resulallah ne zaman bırakırız biz bu görevi? Yani sosyal dengenin, ekonomik dengenin, siyasal dengenin, yani toplumsal dengenin sarsılması manasına onsuz olmaz makamda olan bu görevi biz ne zaman bırakırız? Ki helak demektir. Sosyal hayatın, toplumsal hayatın yerle bir olması anlamına gelir. Biz bu emri bil marufi, nehyanil münkeri nasıl, ne zaman, neden bıraksak bırakmayız ama nasıl olur? Yani bu iş bırakılır mı acaba diye bir soruları oluyor peygamberimize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de diyor ki, eğer siz önceki ümmetlerde ortaya çıkan şey sizin de içinizde ortaya çıkarsa, yani önceki ümmetlerin yaşadıkları bir olay sizin tarafınızda yaşanırsa, eğer önceki ümmetlerde görülen işler sizin toplumunuzda da görülmeye başlanmışsa, işte o zaman siz de bu işleri yapamaz hale gelirsiniz. Yani ne marufu emreder, ne de münkerden nehyedersiniz diyor. Çünkü marufu emretmek, münkerden nehyetmek, hatta toplum hayatı olarak üyelerin imanından önce gelen bir özelliktir. Ali İmran suresi 110. ayete göre. Diyor ki Allah, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Ayet devam ediyor. Siz hayırlı bir ümmet olunuz. İnsanlar için ortaya çıkarılmış, insanların hayrını gündemde tutan, varlığıyla, sözüyle, hareketiyle, emriyle ve nehiyle, yaptığı ve yapmadığı işlerle yaptırtmaya teşviki veya yapılmamasına engeli konusundaki hareket ve tavrıyla bütün insanlar için siz hayra vesile, hayra teşvik unsuru bir ümmet olunuz. Yani te'murune bil maruf, marufu emredersiniz. Marufu emrederek, maruf İslam'ın istediği her şey, tevhidin gereği her şey, Allah'a kulluğu gerçekleştiren her şeydir. Bunu emrederek, bir de vetenhevne anil münker, münkeri nehyederek, münkerden nehyederek, şirkin ve küfrün gereği olan her şeyden nehyederek, yani Allah'ın gazabını gerçekleştirecek her şeyi engelleyerek, siz hayırlı bir ümmet olunuz, bir de ve tu'minune billah, Allah'ı kabul ederek, Allah'a iman ederek. Fark ettiniz mi? Önce marufu emrederek, sonra münkerden nehyederek, sonra da Allah'a iman ederek, yani bir toplumun Müslümanca bir hayat sürmesi için, marufun emredilmesi, münkerden nehyedilmesi daha önceliklidir. Yani toplumda iman etmeyenler de bulunabilir ama iman edenler imanın emrini yerine getirmek konusunda daha titiz davranırlarsa kimileri de iman etmeden o toplumda yaşayabilirler. Bunun ortadan kaldırılması konusunda Aleyhissalatü Vesselam diyor ki sizden önceki ümmetlerde ortaya çıkan şey sizin de içinizde ortaya çıkarsa neymiş o diye soruyorlar. Hükümdarlık yaşça küçük ve tecrübesiz olanlarınızda olursa. Yani hem küçük hem tecrübesiz hayata hakim olacak. Hem bilgisiz hem cahil, hem tecrübesiz hem küçük, hem hayata hakim olmaması gereken noktada, yani bilgisi, isteği, arzusu, heva ve hevesten öte gitmeyecek birisi, biz de ona teslim olacağız. Ne kadar güzel. Elbette helak olur insanlar ve de hiç kimse kimsenin iyi bir Müslüman olmasına gayret etmez. Evde öyle değil mi? Babanın tecrübesi çocuğa göre, annenin tecrübesi diğerlerine göre daha fazla, bilgileri daha güzelse elbette anne baba dinlenmeli ama yani bir konuda çocuğun bilgisi daha güzel ya da küçük olan bir çocuğun hatta büyüklere göre tecrübesi ve bilgisi daha yerindeyse tamam o konuda o dinlensin ama hem tecrübesiz hem küçük hem bilgisiz hem de o sözü dinlenen makamında işte o zaman ne maruf emredilir ne münker nehyedilir. Ayrıca ikinci bir özellik söylüyor Aleyhissalatü Vesselam, zina ve fuhuş yaygınlaşırsa, hem öyle ki ihtiyarlar bile bu durumda olurlarsa, yaşı geçmişse bile, ihtiyarlamışsa bile, yani beden olarak, fıtrat olarak ondan uzaklaşması gerektiği halde hala aynı kafada devam ediyorsa, bir pişmanlık bile duymuyorsa, işte o zaman emri bil maruf, nehyanil münker biter o toplumda. Peki, insanlar madem ki ihtiyarlayınca bari bırakacaklarsa, gençken yapsınlar mı bu yanlışı, böyle çıkar mı bu bölümden? Haşa. Ama yanlışın katmerlisini söz ediyor Peygamberimiz. Gençler zina edince yanlış, ihtiyarlar edince daha bir katmerli yanlış. İşte onu anlıyoruz. Bir de bilgi, ilim, hayatı bilmek, karaktersiz ve aşağılık durumda olanları, işte onlar ilim sahibi olurlarsa o zaman da toplumsal yapı bozuluyor. Ne demek yani ilim karaktersiz olanlarda bulunması? Fasık, facir olan insanlar, dengesiz, düzensiz, yani iman konusunda dengesiz, düzensiz olan insanlar, işte onlar bir de dini bilen insanlarsa o zaman vay o toplumun haline. dini bilenler fasık ve facir olacak. Sonra tabi din yaşanmaz olacak. Herkes her öğrendiğiyle dini yaşamamayı sanki gerçekleştirecek. Bu da olmasa da olur, şu da olmasa da olur diyecekler. Ama Allah için söyleyin, evinizde, kafanızda, kendinizde, atınızda, arabanızda onsuz olmaz diye peşi sıra koştuğunuz neler ve neler var. Peki onlar olmasa olmaz da İslam'ın istediği, neyse sünnet dediği ya da mendup, mubah, müstahap dediği şeyler neden onlar hayatı daha güzelleştirici kabul edilmiyor? Neden onlar olmasa oluyor? Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace'de yer alan Abdullah bin Amr bin el-As'tan rivayet edilen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurur. İnsanların elekten geçirilerek iyilerin gittiği, kötülerin kaldığı, ahitlere sadakat ve emanetlere riayetlerin bozulduğu, ihtilafa düştükleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada ellerinin parmaklarını birbirine geçirerek ve şöyle oldukları bir yakın gelecekte haliniz nasıl olacak buyurur. Sahabiler, ya Resulallah, anlattığın durum olunca biz nasıl edelim, ne yapalım? Aleyhissalatü vesselam, hak olduğunu bildiğinizi tutarsınız. Hak olduğunu kabul etmediğinizi bırakırsınız. Kendinize ait şeylere, yani şahsınızı ve aile fertlerinizi ilgilendiren işlere yönelirsiniz. Aslında sizin göreviniz olmayan işler peşinde koşmazsınız. Tekrar okuyorum. Abdullah bin Amr bin el-As anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanların elekten geçirilerek iyilerinin gittiği, kötülerin kaldığı, ahde vefasızlığın, emanete riayetin ortadan kalktığı, sadakatin, riayetin bittiği, hainliğin, vefasızlığın yayıldığı ve insanların ihtilafa düşüp birbirlerine girdikleri dönem, aleyhissalatü vesselam, bu arada ellerinin parmaklarını birbirine geçirerek, yani şöyle oldukları bir gelecekte, bir yakın gelecekte, haliniz nice olur, nasıl olur durumunuz buyurur. İyiler gitmiş, şimdi de öyle mi? Önceden iyiler gidince toplum ne olurdu bilmem ama, söyleyin, mesela, ticari hayatın En'am suresine göre düzenlenmesi konusunda kendisine müracaat edeceğimiz, Araf suresi doğrultusunda sanayinin şekillenmesi konusunda kendisiyle istişare edeceğimiz, Hamimli surelerin evlenme öncesi ve sonrasında hayata hakimiyetini birlikte konuşacağımız, Yunus'tan itibaren mesela Elif, Lam, Ra ile başlayan surelerin mutfak anlayışına etkilerini, hayatın öylece düzenlenmesini birlikte konuşacağımız kaç kişi var çevrenizde? Ben büyük bir cesaretle ya da cüretle hiç diyesim geliyor. Değil mi? İnsanlar buna kafa yormuyor galiba ondan. Ya da insanlar bunu bilmemişler, iyiler gitmiş herhalde ondan. Geriye hep iyiliği bilmeyenler kalmış. İyi olması gerekenler kalmış. Ben kötüler kaldı demiyorum. Çünkü kötüyse iyi olsun. Ben o yönünü söyleyeyim. Yani iyi olması gerekenler kalmış. Başka? Ahde sadakat ortadan kalkmış. Ahde vefa bitmiş. Vefasızlık almış yürümüş. İnsanlar sanki yalan söylemek için söz veriyorlarsa. Hiçbir zaman neredeyse yıllar yılı tanıdığınız insanlar var, hep verdiği sözü tutamıyorlarsa, alacağım evet dediklerini almıyorlar, vereceğim evet dediklerini vermiyorlarsa, geleceğim dedikleri zaman gelmiyorlar, yapacağım dediklerini yapmıyorlarsa, ahde vefa bitmişse, bir de emanete riayet kalmamışsa, emanete hain davranılmaya başlanmışsa, Allah'ın dini emanetten tutun, Peygamberin emaneti kitap ve sünnete, ehli beyte kadar, can emanet, mal emanet, beden emanet, göz ve kulak emanet, ağız ve burun emanete kadar, bir de birbirlerine insanların yaptıkları emanet konularında hep riayet bitmiş, hıyanet yayılmışsa, Dahası insanlar ihtilafa düşmüşler, birbirlerine girmişlerse, o onun kanını içmeye, o onun gözünü oymaya, o onun boğazına sarılmaya, gırtlağını sıkmaya hazırlanmışsa, yani aleyhissalatü vesselamın tarifiyle ellerinin parmaklarını birbirlerine geçirerek şöyle oldukları bir yakın gelecekte dediğine göre, insanlar birbirlerine üşüşmüşler, hepsi birbirine girmiş. Hani dövüşte kavgada olur ya, birbirlerinin saçlarını başlarını yolacak, yani birbirlerini mahvedecek, yok edecek, öldürecek, ortadan kaldıracak bir gaye ile birbirlerine düşmüşlerse, soruyor aleyhissalatü vesselam. Sahabeye soruyor üstelik, yani bizim dönemdeki modeller değil yaşanan. Peki o zaman şu yakın gelecekte olacakmış dediği zaman haliniz ne olacak, nasıl olacak durumunuz diye soruyor. Ne dersiniz, halimiz ne olacak o durumda? Vah, kara kara, sarı sarı, mor mor, yeşil yeşil düşünelim. Yani, eyvah, zulmete battık diye kapkara düşünelim. Her bir düşünce sonunda morardığımızı anlayıp mor mor düşünelim. Yüzümüz kızarsın, kırmızı kırmızı düşünelim. Betimiz, benzimiz atsın, ak ak, sarı sarı düşünelim. Sonra çözümler bulalım, vahye dönelim, yeşil yeşil düşünelim. Yani bir çeşit düşünelim, ne dersiniz? Ama sahabe öyle yapmamış. Öyle düşünüp kendi kendine çözüm aramamış. Hemen soru vermiş peygambere. Demişler ki, ya Resulallah, anlattığın durum olunca biz nasıl edelim, ne yapalım? Tabi, eyvah deyip ağlamaya başlamanın ne anlamı var? Hemen koşalım, çareyi bulalım, peygamber biliyor bu işi. Böyle bir şey olacağını haber verdiğine göre, Nasreddin hocanın birine bir gün demişler, dikkat et hoca, kestiğin dal işte senin bindiğin daldır, düşersin bak ha. Düşmüş de nitekim koşmuş arkasından, madem düşeceğimi bildin, öleceğimi de bil bakalım diye. Olur mu öyle? Adam ne bilsin, o kadarını biliyor ama aleyhissalatü vesselam bildiği kadarını tam bilen, bilgi kaynağı Allah olan, vahiy olan birisi olunca, soralım ona. Diyelim ya Resulallah, ne yapalım öyle bir dönemde? Yani eyvah dememiz, ağlamamız mı gerekiyor? Ya da tepinmemiz, yatıp yuvarlanmamız mı gerekiyor? Ne yapacaksak yapalım diyelim peygamberimize. O da şöyle söylüyor. Hak olduğunu bildiğinizi tutunuz. Size göre öğrendiniz, vahye göre yani. İnandınız dine göre yani. Siz Kur'an'a göre, sünnete göre yani. Allah'ı razı edeceğinizi bildiğiniz olaya göre söyleyin. Size göre hak olduğunu bildiğiniz ne? İşte ona göre onu takip edin, onun peşi sıra gidin, onu tutun, onu yapın. Ama hak olduğunu kabul etmediğiniz ne varsa onu da bırakın. Hakkı ikame edin, hakkı hak bilin, hakkı batıldan ayırın, batılı batıl bilin, batılı hakla karıştırmayın, hakkı ayağa kaldırın, batılı terk edin, yok edin, ortadan kaldırın. Dünyanız hakka göre ayarlansın, batıl dünyanızdan çıksın, işte öylece icra edin. Dahası, görevinizi Allah belirlesin, size, sizin Müslümanlığınız için düşen işleri yapın. Hatta Allah demiyor mu? Dalalette olanlar, cehennem yolunda olanlar, اِذَهْ تَدَيْتُمْ siz hidayet üzerinde olursanız size zarar vermezler. Yani, siz Allah'ın dediğini, siz İslam'ın istediğini, siz Kur'an ve sünnetle belirlenen Müslümanlığı yaparsanız, dalalette olanlar size zarar veremezler. مَنْ ضَلَّ اِذَهْ تَدَيْتُمْ İşte, bizim görevimizi İslam belirlesin, Kur'an ve sünnetle anlaşılsın ne yapacağımız, onu yaparken biz bize düşeni yapmış olalım, başkalarının yapacağı, sanki bana şöyle bir örnekle açıklasam geliyor. Bir gemi, içinde binlerce yolcusuyla batmak üzere, hatta bütün bir insanlık olarak düşünün. Derken gemidekiler, bulabildikleri her bir şeyle, yani bütün imkanlarını kullanarak hemen geminin batış yerine çok yakın adaya çıkıverseler. Yüzerek, yüzmeye çalışarak, birisi itekleyip, birisi elinden tutarak ya da bir tahta parçası, bir eşya, bir başka araçla karaya çıksalar. Yani bir adadalar. Ama sular ve dalgalar onları halen tehdit ediyor. Onlar ölümle baş başalar derken, kıyıdan gelenler olsa kayıklarıyla, onları daha sahile, daha selamete götürmek için gelseler adanın kenarına, gelin kurtuluşa gelin, gelin ben sizi kurtarmaya geldim, gelin benim kayığımla ben sizi götüreyim diyen yüzler, binlerce insan olsa hatta. Sonra o kayıklara kimileri binince gerçekten kayıkçının samimi ifadelerinden anlaşılıyormuş. Tamam, adamdan Allah razı olsun beni kurtardı dese kimileri, kıyıya, sahile götürseler, ama kimileri de meğer o yolculuktaki insanların takılarını, çantalarını, paralarını, eşyalarını almak içinmiş. Şöyle biraz denizde götürüp orada suya atıverseler alacaklarını alıp. Bu sefer onları kurtarmak, onları sahile götürmek için gelen kayıktan biri, bir kayıkçı başlasa dese ki, hayır o adama binmeyin. Bu sefer o buna başlasa, yok yok ona binmeyin diye. Yani ben oradan hazır götürebileceğim kayığımın aldığı kadar 2 kişi, 5 kişi, 10 kişiyi götürüp tekrar gelip götürmek yerine başlasam, onlara farklı tehlikeleri anlatmaya, bu adama binerseniz sizi öldürür bak, bak sizi götürecek, suya atacak, bak siz bilmiyorsunuz tehlikeyi diye bunu anlatmaya zaman harcasam, bir gün buna uğraşsam, sonra da götüreceğim belki beşerden 10 seferde 50 kişiyi, onlardan 100 seferde bir o kadar kişiyi kurtarmadan onların boğulmasına, ölmesine sebep olsam ne dersiniz? Ben benim işimi yapsam bu anlama geliyor. Ama bindirirken, ama indirirken ya da oraya gidip gelirken bir hamlede söyleyeceğim, bir ses, bir tavır, bir hareket, bir işaretle beyan edeceğim doğruyu yine söylerim ayrı. Değilse ben bana düşeni yapayım. Ne o anlatmak, ben bana düşeni yapayım. Ne o öğretmek, ama ben bana düşeni yapayım. Ne o uygulamak, zaten öğrendiğim şeyleri kendi şahsımda uygulamaya, başkaları planında duyurmaya çalışacaktım. Ve uygulatmak zorunda olduğum insanlar, Kur'an'ın ifadesiyle ehlim olan insanlardır. Yani ey iman edenler, gu enfuseküm ve ehliküm nara ayetinden öğreniyoruz. Kendiniz ve ehlinizi ateşten koruyun, ateşte yanmaktan koruyun, ateşe düşmekten koruyun dediğine göre Allah, ben ve beni dinleyenleri korumaya çalışacağım. Dinlemeyenler, kendim ateşten korunmak için onlara da söyleyeceğim ama onlar yapmadılar diye, onlara yaptıramadım, onları değiştiremedim diye kahrolmayacağım. Bilmem ifade edebildim mi? Bazen arada bir iştahlanmış, birilerini Allah peygamber duyurmaya çalışmış insanlar görüyorum. Onlar değişmediler diye kahroluyorlar. Sanki yaptıkları iş yanlışmış gibi bırakıveriyorlar. Ama onlar değişmeyeceklerdi ki. Bakın asr-ı saadette 4 baba modeli var diyoruz. Bunları hiç unutmayın. Siz en güzel anlatsanız, daha güzeli olmaz anlatsanız, aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi anlatırsınız. Ama muhataplarınız ya Bekir'in babası ya Süfyan'ın babası gibi olur. Ama kimileri Talib'in babası, kimileri de cehaletin babası gibidir. Ebu Bekir Efendimiz hemen kabul etmiş. Hiç yormamıştı peygamberimizi bu konuda. Ama Ebu Süfyan 20 sene bekledi. Ebu Talib, o da hiç yormadı belki. Bütün hayatı peygamberi desteklemekle geçti ama kabul deyiveremedi. Evet diyemedi, sevdi. Bildi, anladı ama kabul diyemedi. Ebu Cehil ise ne yaptığını biliyorsunuz. Başkalarının işini terk etmekten ben bunu anladım. Yani adam kendi işini bilsin, kendi işini yapsın. Hatta konuyla ilgili isterseniz Hadid suresine bir müracaat edin. Hadid. Orada son bölümünde Hazreti İsa'ya inanan insanların kalplerine Allah şefkat ve merhamet verdiğini, bir de onlara ruhbanlık izni sunulduğunu haber veriyor. Yani ruhban olabilirsiniz, mecbur değilsiniz savaşmaya, isterseniz savaşmayın. Mecbur değilsiniz evlenmeye, evlenmeye de bilirsiniz. Ya da şehirde yaşamak zorunda değilsiniz, dilerseniz dağ başında mağaralarda yaşayabilirsiniz, diyor Allah. Ama onlar ruhban olunca Allah'ı daha memnun edecekleri zannıyla Allah'ın kendilerine farz kılmadığı işi kendilerini sorumlu tutarak farz kılıyorlar da hakkından gelemiyorlar sonunda. Buna göre biz bizim işimize, kendi işimize bakacağız. Allah bana ne dedi, ben onun peşinde koşacağım. Bana ne dediyse onu yapmaya çalışacağım. Peki sen kendini kurtarınca tamam mı diyenlere, ben kendimi kurtarmam için kendim yapacaklarımı yapacağım. Bunlar bazen eylem, bazen sözdür. Anlatacağımı anlatacağım, söyleyeceğimi söyleyeceğim, uygulayacağımı uygulayacağım. Karşılığında Allah'ı razı etmek için böyle bir programın insanı olacağım. Sonuç? Sonuç Allah'ın bileceği bir iş. Ne yaparım ki? Niye gücüm yeter ki benim zaten? Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İbn-i Mace'den öğrendim. Kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın güvencesindedir. Artık Allah'ın bu güvencesini ihlal etmeyiniz. Bu itibarla kim böyle olan bir kimseyi İslam'ın hükmü olmaksızın öldürürse Allah öldüren kişiyi sorguya çekip neticede baş aşağı cehenneme atar. Yani Allah'la anlaşmalı, ben sana kul olmayı kabul ediyorum, sen benim Rabbim ve ilahımsın diyen, bunu namazda, yani Allah'ın zaman ve mekana karışması, hayata, bedene, bireysel ve toplumsal yaşantıya karışması programıyla bunu icra ederse, yani namazla dininin direğini ayağa kaldırarak geri kalan bütün işlerini onunla icra ettiğini beyan ederse, bu adam İslam'ın istediği bir Müslümansa, yani kim onu öldürürse Allah onu hesaba çekecek ve sonunda baş aşağı cehenneme atacaktır. Namazın önemini mi anlattı bu hadis? Yoksa Allah'la diyaloğun önemini mi anlattı? Siz istediğiniz gibi anlayın. Ben de becerebildiğim kadarını söyledim. Ama tekrar okuyayım isterseniz. Ebu Bekir Efendimiz'den naklediyor. Allah naklediliyor. Allah kendisinden razı olsun. Cennette görmek ümidiyle onların dediklerini dinleyip onlara benzemeye çalışsak. Kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın güvencesindedir. Teminatında, garantisinde. Artık Allah'ın bu güvencesini ihlal etmeyin, bozmayın. Bu itibarla kim böyle olan bir kimseyi İslam'ın izin verdiği konu hariç İslam dediyse ne âlâ değilse öldürürse, yani Müslüman'ı öldürürse Allah öldüren kişiyi sorguya çekip sonunda baş aşağı cehenneme atacaktır. Namaz bu açıdan Müslüman'ın Müslümanlığının işaretidir. Allah'a imanın, Allah'ı Rab ve İlah kabul etmenin, Allah'ın gönderdiği dini kabul ettiğinin beyanıdır. Kim ki bunu böylece icra ederse artık o Allah'ın güvencesinde, onu öldürmek yasak. Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ve İbni Mace'de bulacağınız bir hadis. Müslümana sövmek fasıklık, onunla çarpışmak, öldürmeye çalışmak da küfürdür. Yani Müslüman Müslümana neye sövsün ki? Peki diyelim sövdü, bu fısk ürünüdür. Söven fasık oldu mu, tövbe etsin, vazgeçsin ve bitsin demektir. Yani Peygamberimiz toplumda fasıkların listesini yapın diye bize bir görev verseydi, kulak olurduk, her tarafımız kulak kesilir ve dinlerdik. Kim sövüyorsa kaydederdik onu da, öyle değil. Yani insanlar bunu anlasınlar, duysunlar ve kim kime sövüyorsa vazgeçsin diye, fıskı fücur ehli olmaktan insanlar kurtulsun diye okuyoruz bu hadisleri. Müslümanla çarpışacaksınız. Bu insanı küfre götürür. Yani Müslümanı ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Hemen bir soru gelir Müslümanlar tarafından ben bu hadis söyleyince. İyi ama ta Hazreti Ali Efendimiz döneminde, Hazreti Ayşe annemiz zamanında da Müslümanlar birbiriyle savaşmış, çarpışmış. Peki onlar kafir mi olmuşlar? Olur mu? Bir Müslümanla Müslüman olduğu için çarpışmak küfrü gerektirecektir. Değilse onun yaptığı yanlış Müslümanların Müslümanca bir hayat düzenini bozmaya yöneliktir. Kastıyla insanlar birini öldürmeye çalışıyorlarsa bu adam kendi dünyasında haklılığının mazeretini Allah kabul eder mi bilmem diyoruz. Bilmeyiz, hesapları Allah'a kalır onların. Tekrar edeyim. Bir insan, bir insanı Müslümandır diye yeryüzünde bir Müslüman yok olsun, bu Müslüman Müslüman olarak ortadan kalksın diye öldürürse, işte bu küfrü gerektirecek. Ama öyle değil. Adam Müslüman ama yaptığı iş onun Müslümanlığa leke düşürmeye yönelik iştir. Ondan ortadan kaldırsam dan dolayı eğer birisi birini öldürüyorsa, şöyle söyleyelim. Mesela evli ve zina etmişse onu öldüreceğiz. Çünkü bu yaptığı iş onun öldürülmesini gerektirir. Müslüman olduğu halde evli zina etti kafir olmaz ama öldürülmesi gerekir. Veya Müslümansa İslam siyasal yapılanmasını tehlikeye düşürecek biçimde, Müslümanları birbirine düşürecek şekilde bağı ve tağı dediğimiz düzen bozuculuk yapıyorsa o da öldürülür. Yani mesela bir halife varken o yeniden bir halife ortaya çıkarıyor veya kendisi halife oluyorsa, böylece Müslümanlığından dolayı değil ama yaptığı yanlış Müslümanların dinini bozmaya yöneliktir diye bir insan öldürülüyorsa, o zaman o Müslüman, ölen, öldüren de Müslüman olduğu halde onlar kafir olmazlar. Ama haklı mı değil mi? اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Gün olacak, kıyamet kopacak, yeniden diriliş ve Allah onları hesaba çekecek. İhtilaf ede geldikleri konuda Allah işi hükme bağlayacak. Semura bin Cündep'ten, Allah kendisinden razı olsun, cennette görüşelim inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor, İbn-i Mace bize rivayet ediyor. Kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah Azze ve Celle'nin güvencesindedir. Peki öğleni kılmayalım mı dolayısıyla? Sabahı kılan adamın öğleyi kılmaya meyli daha fazla. İşe namazla başlayan adamın Allah'la diyaloğu daha güçlü elbette. Akşamı zaten kılmak zorundadır o. Ya da yatsıyı kılmıştır ki belki sabah onun için kalkmıştır deyin. Ama sabah namazını kılarsa işte o kimse Allah'tan bir garanti, Allah'ın bir teminatı, Allah'ın bir güvencesiyle beraberdir. Sabah zor mu oluyor? Adet etmiş kimi Müslümanlar duyuyorum. Hep böyle 8'de, 9'da, 10'da kalkınca kılıyorlar. Adet etmiş Müslümanlar hatta öğlen namazından sonra kılıyorlar. Öyle değil. Sabah namazı vaktinde kılınsın. Çünkü namaz değişik açılardan değerlendirince mesela dinin direğidir. Tamam. Ya da bireysel bir ibadettir, kişinin kendi kendine yaptığı, evet. Veya kişinin bedeniyle yaptığı bir ibadettir. Ama bu açılardan değil, isterseniz başka bir yönüyle bakın namaza, Allah'ın zamana hakimiyetini gösteren bir ibadettir. Zamanı Allah bizim emrimize vermişse, biz zamanda yaşamak zorundaysak, zamanda nasıl yaşayacağımızı, zamanı nasıl kullanacağımızı, zamanda nasıl program yapacağımızı, programın zamansal yönünü Allah belirlemeli. Çünkü sabah namazını sabah, akşamı akşam kılacağız. Hepsini beraber öğleden sonra ya da yatsıdan önce kılmaya kimsenin yetkisi yoktur. Allah ne zaman dediyse o zaman, çünkü zamana hakim Allah'tır. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.